şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud hayatını kaybetti. Krallık divanı açıklama yaparak tüm ümmete başsağlığı diledi. Suudi Arabistan'da Salman bin Abdülaziz tahta çıkacak. Kral Abdullah'ın 91 yaşında ölmesinin ardından Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Prens Salman bin Abdülaziz geçti. Kralın kardeşi Prens Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisini iptal ederek Kral Abdullah'ın cenazesine katılacak. Yemen'deki karışıklık devam ediyor. Orta Doğu'da Tunus'la başlayıp Libya ile Mısır'la Suriye ile devam eden büyük kargaşalar halkasına Yemen'de iyice eklenmiş durumda. Zaten ülkede Arap Baharı başladığından beri hayli yoğun bir gerilim vardı. Kralın ölümü, yeni kralın gelmesinin Yemen'e nasıl bir etki yapacağı merak edilen konulardan biri. Suudi Arabistan'ın politikalarında bir değişiklik olup olmayacağı da. Suriye'de çatışmalar devam ederken Kürtlerle IŞİD arasında, IŞİD'le diğer İslamcı gruplar arasında ve Şam hükümetiyle bütün gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken Moskova'da muhaliflerin önemli bir kısmının bir araya geleceği toplantının hazırlıkları tamamlanmış durumda. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Vatan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Uğur Koçbaşı ile Suriye'deki son durumu konuşacağız. Moskova toplantılarından neler beklenebileceğini ve Amerika'nın Suriye konusundaki, Batı'nın Suriye konusundaki politikaların hangi merhaleye geldiğini ele alacağız. NATO komutanı Rus ortaklarımızla ilişkilerimizi canlandırmalıyız dedi. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Filip Bridlov, Rusya'nın üst düzey askeri yetkilileriyle ilişkiyi yeniden kurma niyeti olduklarını açıkladı. Ancak bu açıklamalar Ukrayna'daki durumu değiştiriyor değil. Orada da ağır bir çatışma devam ediyor. Yüz binlerce insan da yaşamı tarumar olmuş halde Ukrayna içerisinde. Moskova ile Pekin arası sadece 2 güne inecek. Pekin ile Moskova arasında 242 milyar dolarlık yüksek hızlı tren hattı döşenecek. Çin'den gelen açıklamaya göre tren hattı sayesinde yolculuk 5 günden 2 güne inecek. Yunanistan seçime hazırlanıyor. Bütün Avrupa'nın gözü burada. Seçimden birinci parti çıkması neredeyse kesin olan Siriza lideri Tsipras, pazartesi Yunanistan'ın milli utancına son vereceğiz dedi. Son yaptığı mitingde halka pazar günü sadece Siriza'nın değil halkımızın tarihi zaferini kutlayacağız. Pazar günü bu milli utanca bir son vermiş olacağız dedi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın 3. bölümünde Katimerini gazetesinden Nikolaos Telia ile bu meseleyi de ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Yunanistan'daki son anketleri alacağız. Seçimden önceki son atmosferi değerlendireceğiz. Berlin'deki görüşmede uzlaşma sağlandı. Almanya, Rusya, Ukrayna ve Fransa Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'nın doğusunda ateşkes amacıyla Berlin'de yaptıkları toplantıda somut ilerleme var. Ortak bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada ihtilafın taraflarından çatışmalara son vermeleri, daha önce üzerinde uzlaşma sağlanmış ateşkes hattından ağır silahların çekilmesi istendi. Bakalım bu diplomatik uzlaşmanın sahadaki boyutları ne olacak? Sahaya yansıyacak mı? Ukrayna'daki trajediye son verebilecek mi? Neruda'nın ölümüne bir soruşturma daha. Şili'nin Nobel ödüllü şairi Pablo Neruda'nın ölümü bir daha soruşturulacak. Şili hükümeti ünlü şairin zehirlendiğine dair bulgular olduğunu, bu nedenle yeni bir soruşturmanın başlatılacağını açıkladı. Obama'nın Twitter'da yanlış Cameron'u takip ettiği bilgisi sosyal medyada küresel planda hayli bir eğlence konusu oldu. Obama bir hafta önce mükemmel bir arkadaş ve önemli bir partner dediği Cameron'ı aslında Twitter'da takip etmiyor. Yanlış bir hesabı takip ediyormuş. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Uğur Koçbaşı ile Suriye'yi, Orta Doğu'yu ve Suriye'ye ilişkin Moskova'daki muhaliflerin toplantısını konuşacağız. Suriye hükümeti de katılacak bu toplantıya. Programımızın üçüncü bölümünde de Yunanistan seçimini Nikolaos Telia ile konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümde konuğumuz, ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Vatan Gazetesi'nin yazı işleri müdürü, dış politika muhabiri ve yazarı Uğur Koçbaş. Biz Uğur Bey'le Suriye'yi konuşacağız. Amerika'dan farklı sinyaller geliyor. Esad'ın kalınmasına razı gelindiği, kendi içindeki fikir tartışmasını sona erdirdiğine dair. İran'la Amerika'nın sahada bir işbirliği var, diplomatik planda görünmese bile. Bir yandan da Rusya'nın bir diplomatik girişimi var. Baştan pek yüz verilmeyen bu diplomatik girişim Birleşmiş Milletler'den, bazı Amerikalı yetkililerden, hatta Ankara'dan bile en azından dikkatle izlenme boyutunda da olsa bir ilgi görüyor gibi. İşte tam bu noktada, IŞİD'in de ortaya çıktığı noktada şu soruyu soracağız Uğur Bey'e biz. Amerikalılar İran ve Rusya ile anlaşmaya mı hazırlanıyorlar? Gerçekten Esad'lı bir Suriye mi isteniyor? Batı bir fikir dönüşümü içinde mi? Bu soruyu soracağız. Hoş geldiniz Uğur Bey.
Hoş bulduk.
Evet, siz de Suriye'yi yakından takip eden gazetecilerden birisiniz. Hı-hı. İran, hatta Suriye rejimi ve Amerika'nın sahada IŞİD'e karşı işbirliğine dair alamet ve haberleri aktaran isimlerden birisiniz. Ne diyorsunuz bu son durum için?
Şimdi önce bu barış konferansından başlayalım. 26-29 Ocak'ta Moskova'da yapılması planlanan, Rusya'nın öncülüğünde yapılacak olan konferanstan konuşmak gerekirse, buna benzer bir girişim geçen sene Cenevre'de olmuştu. Ve o zaman da hani muhaliflerle acaba Suriye rejimi bir şekilde aynı masaya oturtulup bir uzlaşmaya varılabilir mi diye kafamızda soru işaretleri vardı ama çok sert geçmişti. Hatta birkaç gün sonra da muhalifler terk etmişti toplantıyı ve hiçbir sonuca ulaşılamamıştı iki turlu görüşmelerden. Şimdi Moskova benzer bir şey organize ediyor. Ama aktörler çok değişti bu geride kalan süre içerisinde. Mesela o zaman IŞİD diye bir grup bu kadar palazlanmamıştı. Daha küçük bir bölgede sadece işte Esad'a karşı faaliyetler yürütüyorlardı. Hatta bir kısmı şeyin bile içindeydi. Bu Özgür Suriye Ordusu dediğimiz asıl Suriye muhalifleri diye kabul edilen grubun içindeydi. Ama şimdi IŞİD bir tarafa, ÖSO bir tarafa diyoruz. Hatta ÖSO diye bir şey kaldı mı aslında ondan bile tam olarak emin değiliz. Çünkü siz de takip ediyorsunuzdur. Suriye ile ilgili bu çatışma haberleri vesaireler geldiği zaman kimse artık Özgür Suriye Ordusu diye bir şeyden bahsetmiyor. Herkes işte El-Nusra'dan bahsediyor, belki IŞİD'den bahsediyor. Ve Suriyeli muhalifler diye parça parça tek bir bünye altında toplanmamış gruplardan bahsediyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Moskova'daki konferansta kim oturacak o masaya? En büyük soru bu. Yani Suriye'de tam bir muhalifler arasında bir uzlaşma, toplaşma ve onları temsil edecek bir grup yok. Tamam, Suriye rejimi buraya gelmeyi kabul etti. Hatta Dışişleri Bakanı Velid Muallim temsil edecek. Ama karşılarına kimi oturtacaklar? Burada hep Batı'nın tanıdığı National Coalition for Syrian Revolutionary Forces and Opposition Forces diye bir şey vardı. İstanbul merkezli Özgür Suriye Ordusu'nun siyasi kanadı diyerek açıklayabileceğimiz bir siyasi topluluk vardı. Onlar katılmayacaklarını zaten açıkladılar ve biraz da kızdırdılar aslında hem Moskova'yı hem de bu tür konferansları, bu tür görüşmeleri destekleyen çevreleri. Peki kim katılacak? Ben Lavrov'un, Rusya Dışişleri Bakanı'nın mutlaka temsil edebilecek, yani Suriye'deki muhalifleri temsil edebilecek insanların oturması lazım masaya şeklinde bir açıklamasını gördüm. Ama o temsil yeteneğini nasıl sağlayacaklar? Şimdi Kahire'de muhalifler kendi aralarında bir toplantı yapacaklar. Farklı farklı gruplar ve bu konferansa katılıp katılmamayı tartışacaklar. İnşallah oradan böyle bir temsil edebilecek bir figürler grubu çıkar da Suriye rejiminin karşısına otururlar. Ama sonuç ne olacak derseniz, ben şimdiden söyleyeyim ki hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Yani Suriye'nin buna katılmasının tek sebebi var sadece. Face saving dediği Amerikalıların. Yani yüzünü kurtarıyor. Ben hala meşruyum. Suriye'de yönetim bende. Eğer benimle bir derdin varsa çık karşıma konuş demek için o konferansa gidiyor. Yoksa işte geri çekilme olsun, bilmem ne, ateşkes vesaire falan. Bunun gibi şeylere bile ben mevzunun geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü karşısındaki adamlar öyle herhangi bir gücü olan, herhangi bir şey dayatma yeteneği olan adamlar değil. Şu anda Suriye'de bir şey dayatma yeteneği olan birisi varsa o da IŞİD'dir. Zaten Irak'ta Musul'u, Suriye'de Rakka başta olmak üzere irili ufaklı birkaç tane kenti kontrol ediyorlar ve orada kendi devletlerini kurduklarını ilan ettiler. Eğer IŞİD'i sen Esad'ın karşısına oturtabilirsen ve bir pazarlık imkanı olabilirse, o zaman ancak işte ben buna görüşme derim. Onun dışındakiler çok bir anlam ifade etmiyor.
Ama IŞİD'i bu manada Esad'a karşı olan, Rusya ile karşı cephede yer alan Amerikalılar, Avrupalılar da istemiyor. O zaman bu son Amerika'nın Esad'ı tanımaya dair, ya da tanıma olmasa bile devrilmesini şart koşmadan bir çare aramaya dair Amerikan yönetiminden sızan haberleri, Amerikan basında yer alan haberleri nasıl değerlendirdiğinizi sorayım.
Şimdi iki emaresini gördük bunların. son birkaç gün içinde. Bir tanesi New York Times'ta çıkan bir makale. O makale aslında Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığı anlatıyordu. Ama oradan anladık ki Ankara sürekli olarak hani Esad'ı da hedef almamız lazım. Bakın Halep de düşmek üzere. Halep'ten bana 1,5 milyon insan gelir. Ben ne yapacağım bu kadar mülteciyi diye Amerika'ya çıkışmasına rağmen Amerika'nın Esad'ı hedef almaktaki o kararsızlığı ve isteksizliği bu Kobani'de başlayıp daha da genişlemesi planlanan IŞİD operasyonunu da aksatıyor diyordu New York Times. Neden? Çünkü Ankara sadece IŞİD'in havadan hedef alınmasını Kobani'de değil, daha da genişleyerek Halep'i de içine alan bir hava operasyonu, aynı zamanda buranın işte IŞİD'den tamamen arındırılması, oraya gerekirse Türk özel güçlerinin konuşlandırılması ve mültecilerin tamamen Türkiye sınırlarındakilerde dahil olmak üzere o bölgeye taşınması planını içeriyor Ankara'nın önerdiği şey. Fakat Amerikalılar buna çok yanaşmıyorlar. Çünkü o bölge tabii hep bahsedilen tampon bölge olacak bu anlamda ve üstünde uçak uçurulması, güvenliğinin sağlanılması, artık karadan sadece Türk askeri yeterli olmayacaktır. Oraya asker gönderilmesi, bunlar çok çok büyük ve çok masraflı işler ve Amerika buna yanaşmak istemiyor. Aynı zamanda IŞİD'i ani bir tehdit olarak görüyor bu Paris saldırısından sonra da. Ve o yüzden Esad'ın şu anda Amerika'ya bir zararı yok. Veya Batı dünyasına bir zararı yok dolaylı yoldan. Yani direkt olarak zararı yok. Yani dolaylı işte IŞİD'e bulaşmıyor. Oradan bir tabii ki zararı var Batı dünyasına ve Amerika'ya. Ama Esad'ın şu anda Batı için bir öncelik olması diye bir şey söz konusu değil. İkinci emare buna kanıt olarak Obama'nın yaptığı konuşma. Orada da geçen sene Esad rejimini hedef olarak gösterirken bu Ulusun Birliği konuşmasında Obama, bu sefer Esad'ı hiçbir şekilde hedef olarak göstermedi. Hatta El-Kaide'yi de ağzına almayarak enteresan da bir başkanlık konuşması yaptı. Ama biz oradan anlıyoruz ki IŞİD bir numaralı hedefi Obama'nın. IŞİD hakkında bir sürü şey söyledi. Mutlaka bunun bitirileceğini, belki uzun süreceğini ama bu konuda kararlı olduklarını söyledi. Tüm bunlar bir şeye işaret ediyor. Ankara'nın istediği olmuyor. Batı dünyasının tek bir hedefi var. O da IŞİD. Sadece işte bu Esad'a karşı muhalif güçleri işte donatarak, Eid Donat programı dedikleri programla belki Esad güçlerinin karşısına çıkartacaklar ama çok sınırlı sayıda. 2000 askerden bahsediliyor. İşte bu 5000'e çıkacak ama 2 senelik bir eğitim. Yani aynı Türkiye'nin abi üyeliği gibi ucu açık bir süreç bu.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Vatan Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Uğur Koçbaş idi. Suriye'deki son durumu ve Moskova'da yapılacak olan toplantıyı diplomatik planda Suriye konusunda ve Batı'nın bakışındaki dönüşümü anlattı. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümde konuğumuz tanıdık bir isim. İlk bölümde de belirttiğimiz gibi komşuda seçim var pazar günü. Bu seçimi bütün Avrupa'da dikkatle izliyor. Belki dünya da izliyor. Çünkü Avrupa'nın krizi, özellikle bu finans krizi, dünyayı da yakından ilgilendiren bir mesele. Türkiye de izliyor. Syriza'nın bir 5-6 yıl önce olsa, iktidara geliyor dense, radikal sol grupların oluşturduğu koalisyon, belki kimse inanmazdı ama iktidara doğru gidiyor, görünüyor. Konuğumuz Nikolaos Stelia, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yayınlanan, Rumca çıkan Katimerini gazetesinden akademisyen, yakın dönem Türk siyasal tarihi konusunda kitapları olan yazar dostumuz. Hoş geldin sevgili Nikolaos.
Sevgili Ali, merhaba, hoş bulduk.
Evet, komşu seçime gidiyor. Bir yandan gazetelerimizde ortalığın karışık olduğu haberleri geliyor. Bütün Avrupa pür dikkat Syriza'yı izliyor. Nedir durum seçime giderken? Pazar günü anketler ne gösteriyor? Kamuoyu, medya neleri tartışıyor? Sen nasıl görüyorsun?
Evet, öncelikle son anket sonuçlarıyla başlayalım. Şu an itibariyle Büyük Yunanistan medyasında çıkan son verilere göre Syriza artık açık ara önde. %4 ile 5 arasında açık ara önde. Birinciliği artık geri dönülmesi zor bir noktada. Onu Yeni Demokrasi Partisi takip ediyor. Syriza'nın oyları şu an itibariyle tavan olarak ele aldığımızda %35'leri varmış durumda. Yeni Demokrasi de %29 ve %30'larla onu takip ediyor. Bunların yanı sıra daha küçük partiler de yeni mecliste olacak. Daha küçük partilerin oy oranlarının tavanı ise %6'larda, 7'lerde gibi gözükmekte. Burada esas mesele yeni parlamentonun kaç sandalyeli olacağı ve bundan sonra Syriza'nın tek başına hükümeti kurup kuramayacağı yönünde. Şu anki verilere göre %34'lük, %35'lik verilerle Syriza'nın kendi başına hükümet kurması zor. büyük bir ihtimalle merkez sol kulvardan bir partiyle yoluna devam edecek. Bu parti de ilk ışık olarak şu anki verilere göre 3. sıradaki Potami, Türkçe'deki karşılığı nehir anlamına geliyor. Bir gazeteci tarafından, Stavros Theodorakis tarafından kurulmuş olan merkez solda liberal bir dünya görüşüyle Yunanistan siyaset düzleminde yer almış olan bir parti. Büyük bir ihtimalle bu partiyle bir koalisyon hükümetinin kurulacağı şu an itibariyle tartışılıyor. Tabii Potami'nin 3. olarak seçimleri bitirip bitiremeyeceğini şu an itibariyle kestirmek biraz güç. Çünkü onu %0.6'lık, %0.5'lik bir oy farkıyla da Altın Şafak aşırı sağcı Altın Şafak Partisi takip ediyor. Onun dışında da daha küçük partilerin meclise girip girmeyeceği sandalye dengelerini de etkileyeceği göz önünde bulunduruluyor. Yeni meclis 7 partiden mi oluşacak, 8 partiden mi oluşacak? Bunlar artık bu noktadan sonra koalisyon dengeleri için çok önemli öğeler.
Seçime girmek için asgari oy ya da oran nedir?
Türkiye'deki gibi %10'luk bir oy oranı söz konusu değil. Buradaki oy oranı %3 ve Avrupa düzleminde en az baraj olarak dikkati çeken bir baraj. Bu %3'lük bir baraj. %3'lük barajı geçen bütün partiler meclise temsil edilebiliyor. Şu an itibariyle Yorgos Papandreou'nun başbakanın kurmuş olduğu partinin girip girmeyeceği tartışılıyor. Ancak son anketlere göre pek bir başarı elde etmiş değil. Büyük ihtimalle o parti meclis dışında kalacak ve böylelikle 7 partili bir meclisle Yunanistan yoluna devam edecek pazartesi itibariyle sevgili Ali.
Evet, peki son olarak Syriza'nın çıkması ve öngörülen koalisyonun kurulması halinde bir Avrupa Birliği bir Türkiye açısından ne türden sonuçlara yol açabilir? Bu büyük sizin Troika'yla Yunanistan'ın başını belaya sokan anlaşmaların akıbeti dahil.
Daha kolay olanla başlarım. Avrupa Birliği ve Troika çok radikal kararlar beklememeliyiz. Çok radikal gelişmeler beklememeliyiz. Syriza, Yunan komünistlerinin aksine Avrupa Birliği taraftarı olan bir parti. Avrupa vizyonuyla seçmenlerin karşısına çıkan bir parti. Avrupa Birliği içerisinde kalmasını istiyor Yunanistan'ın. Euro bölgesi içerisinde kalmasını istiyor Yunanistan'ın. Ve bu kıstaslar dahilinde Troika ile daha adilane bir müzakere sürecini gerçekleştirmek istiyor, başlatmak istiyor. Syriza'nın esas gündem maddesi bu. Bu bağlamda yani çok yakın zamanda çok büyük bloflar ya da çok büyük gerilimler olmazsa Avrupa Birliği ile çok büyük türbülansların yaşanacağını ben pek olası görmüyorum açıkçası. Evet. Kaldı ki Syriza tek başına da hükümet olamayacak. Merkez soldaki bir partiyle yoluna devam edeceği yüzünden radikal söylemlerinin de bu şekilde türkülecek olması dikkat çekici bir başka unsur. Türkiye ile olan ilişkiler babında ise işte burada oldukça zor bir kompozisyonla karşı karşıyayız. Çünkü Syriza içerisinde çok farklı sesler, çok farklı çatlak sesler söz konusu. Örneğin radikal Marksist sol cephe, Syriza içerisindeki Marksist sol cephe, Yunanistan'ın son dönemde Kıbrıs'ta İsrail'le birlikte oluşturmuş olduğu cephenin tam karşısında çıkıyor ve çok radikal söylemlerle bu cepheyi, bu ittifakı yerden yere vuruyor. Ama aynı zamanda liberal kanat, partinin liberal kanadı veya PASOK'tan gelmiş olan merkez soldaki kanadı diyelim, Yunanistan'ın o bilindik geleneksel politikaların arkasında duruyor. Bu bağlamda şu an itibariyle kestirmek, dış politikasını, Türkiye eksenli dış politikasını kestirmek oldukça zor bir olay olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Değerli dinleyiciler, Yunanistan'da pazar günü seçim var. Önümüzdeki hafta sonuçları netleştikten sonra konuşmaya devam edeceğiz. Nikolas Stelia idi konuğumuz. Syriza'nın açık ara önde olduğunu, birinci parti çıkacağının kesinleşmiş gibi göründüğünü aktardı bize. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nikolas katılımın için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü ve bu haftaki programımızın sonuna geldik. Hafta başı aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
В нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.